Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 15 Ramazan 1443 ve Miladi 17 Nisan 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Nahçıvan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İran'ın koridor rol ifa etmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suriye Milli Günü'nü kutladı. Tümgeneral Bakır'ı İran Silahlı Kuvvetleri'nin her zamankinden daha hızlı şekilde gelişmekte olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsveç'in Linköping kentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadı. Meclis Başkan Vekili Avrupa türünden özgürlüğün tam diktatörlük olduğunu belirtti. Siyonist işgalcileri Mescid-i Aksa'dan çıkmasından sonra Filistinliler kutlama yaptılar. TSK'nın Irak'ın kuzeyine saldırılarında 10 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye Milli Günü nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a gönderdi. Bir mesajda Suriye Milli Günü'nü bu ülkenin halkı ile hükümetine tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reis'inin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi. İki ülkenin büyük kapasite ve kabiliyetlerini kullanarak bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın yanı sıra bölgesel işbirliğini tesis etmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için iyi adımlar atılabilir.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Silahlı Kuvvetlerin tek saf halinde İslam İnkılabı rehberinin tavsiyeleri çerçevesinde güçlenme yol haritasını geçmiştekinden daha hızlı şekilde ileri götürmekte olduğunu kaydetti. Yarın 18 Nisan 2022 İran İslam Cumhuriyeti takviminde rahmetli İmam Hümeyni tarafından Ordu Günü olarak adlandırılmıştır. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakeri 29 Ferverdin Ordu Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kara kuvvetlerine imza attığı destanları takdir ederek kahraman ordunun değerli deneyimler, güvenilir ihtisas becerileri, İslami vatanın önündeki tehditleri doğruca tespit etmek ve mümin, basiretli, taahhütlü, devrimci ve vilayet yanlısı insan kaynağıyla bir an bile ülkenin bugünü ve geleceğinden gafil olmayacağını kaydetti. Komutan Bakeri Ordu Günü'nün İslami vatan ve devrim tarihinde devrim karşıtı ve kötü münafıkların fitnesinin söndürmesinin hatırlatıcısı olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakeri Kene dış politika ve savunma politikasının her daim birbirinin tamamlayıcısı olduğunu işaretle düşmanın dış politika ve savunma politikasının arasını açmak oyununun rehberliğin dirayet ve akıllığından kaynaklanan direniş de etkisizleştirildiğini vurguladı. Ordu günü dolayısıyla bugün bir grup ordu komutanları ve mensuplarına hitaben konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı, direniş söyleminden gelen düzenin istikrar, güvenlik sağlayıcı, dinamik ve kapsayıcı olduğunu ve sürdürülebilir bölgesel güvenliğin işgalcilik ve saldırganın açık ve kayıtsız şartsız şekilde reddedilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Bakeri Kene konuşmasında bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirme sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı terör örgütü IŞİD ve El-Kaide'yi bölgeye saldırtanların silah mantığına karşı direnişin mantık silahı ve milletler için medeniyet inşa etmek ve insanlara hüviyet kazandırmak yolunda adım atmak suretiyle pratikte güvenlik ışığında ilerlemeyi gerçekleştirmek için kendi üstünlüğünü kanıtladıklarını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsveç'in Linköping kentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsveç'in Linköping kentinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret edipi göstererek, İran Kur'an-ı Kerim'in İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında ifade özgürlüğü bahanesiyle Danimarkalıkçı ve aşağılık yanlısı bir unsur tarafından yakılmasına şiddetle kınıyor, dedi. Hatipzade, bu eylemin mübarek Ramazan ayında kasten tekrarlanmasının İsveç'te ve tüm dünyada Müslümanların duygularını incitmesine neden olduğunu belirterek, nefret yaymanın açık bir örneği olan aşağılayıcı eylem ifade özgürlüğüne aykırıdır. Bu eylem dinler arasında diyaloğa ve birlikte yaşamaya inananlar tarafından kınanmalıdır ifadesini kullandı. İsveç hükümetini bu eylemden sorumlu tutan Hatipzade, bu ülkenin derhal bu hakaret eyleminin failleriyle ilgilenmesini ve bu tür eylemlerin tekrarını önlemek için pratik adımlar atmasını temenni ederiz ifadesini kullandı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaret eyleminin ardından bu ülkenin Tahran Maslahat Güzarı dışişlerinden çağrılarak İran İslam Cumhuriyeti'nin şiddetli itirazları kendisine iletildi. Dışişleri Bakanlığı, Batı Avrupa 3. Daire Başkanı İsveç Maslahat Güzarı ile yaptığı görüşmede mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i yakmaya yönelik hakaret eylemini kınarken bu olaydan İsveç yönetiminin sorumlu olduğunu belirtip bu ülke yönetiminden Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemine son vermek ve bu olayların gelecekte tekrarlanmaması için derhal ve kararlı şekilde girişimde bulunmasını istedi. Yetkili dünyada 2 milyar aşkın Müslümanın kutsallarına hakaret ve duygularının rencide edilmesinin ifade özgürlüğünün en kötü kullanımı olduğunu belirtti. İsveç Maslahat Güzarı bu olayın ülkesinde yaşanmasından esef duyduğuna işaretle Tahran'ın itirazlarını ülkesine yetkililerine aktaracağını belirtti.
İslami Şura Meclisi Başkan Vekili Ali Nikzan Avrupa türünden özgürlüğü tam diktatörlük olarak niteledi. Bugün meclisin açık oturumunda konuşan Nikzat, Kur'an-ı Kerim'e hakaretin özgürlük olarak görülmesinin diktatörlük olduğunu, özgürlük konusunda Batı ve Avrupa'dan bundan fazlasının beklenmediğini söyledi. Danimarka'da aşırı sağcı ve İslam karşıtı Sıkıyon lideri Rasmus Paludan taraftarlarıyla birlikte İsveç'in doğu kıyılarında yer alan Linköping kentinde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmak isterken Müslümanların karşı çıkması ve polisin müdahalesi sonucu eylem yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz senede aynı grup Kur'an-ı Kerim'i yakmış Müslümanların geniş tepkisine yol açmıştı. Faludan Danimarka'nın başkentinde de daha önceleri Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1895 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.829'a, vaka sayısı 7.206.959'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1361'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.945.844'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Dünyada şimdiye kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6.222.286 kişiye ulaşmıştır.
İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskında çok sayıda Filistinli yaralandı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Fanatik Siyonist cemaatlerinin Yahudilerce kutsal kabul edilen hamursuz bayramı münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısına katılacak Siyonist yerleşimcileri korumak üzere bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgal güçleri çok sayıda Filistinli yaraladı ve gözaltına aldı. Kudüs'teki Filistin Kızılay Derneği ilk yardım ekiplerinin El Esbat Kapısı bölgesinde ve Mescid-i Aksa çevresinde bulunanlara işgal güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan 17 kişiye müdahalede bulunduğunu ve yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Filistin Kızılay Derneği ilk yardım ekiplerinin yaralılara müdahalesinin işgal güçleri tarafından engellendiğini söyledi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri çok sayıda işgal polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek itikaftaki cemaate ve baskınlara karşı nöbet tutanlara saldırdığını, 3 genci gözaltına aldığını, yoğun bir şekilde ses bombası ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Siyonist yerleşimcilerin rahatça baskın düzenleyebilmeleri için Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalıştığını ifade etti. İşgal güçlerinin Kubbetü's-Sahra namazgahı kapılarında kadınları darp ettiği, cemaati namazgahın içine girmeyi zorlayarak kapılarını kapattığı, İslami Vakıflar Dairesi çalışanlarını da tehdit ederek bulundukları bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Filistinli gençler bugün Siyonist işgal askerlerini Mescid-i Aksa avlusundan çıkmaya zorladıktan sonra kutlama yaptılar. Bugün Siyonist askerler bir grup yerleşimciyle birlikte Mescid-i Aksa'ya girip bu kutsal mekanda saatlerce dolaştılar. İşgalciler ancak Filistinlilerin gösterdiği direniş sonucu Mescid-i Aksa'dan çekilmek zorunda kaldılar. Filistinli gençler Mescid-i Aksa'nın etrafında şükür namazı kıldıktan sonra Siyonist işgalciler karşısındaki zaferlerini kutladılar. Filistin vatandaşlarından Ebu Muhammed muhabirimize Mescid-i Aksa'nın durumu hakkında yaptığı açıklamada Siyonist askerleri namaz için camiye giden Filistinlileri geri çekilmeye zorlayarak yerleşimcilerin buraya girmesini sağladıklarını ifade etti. Filistin vatandaşı Mescid-i Aksa'nın Filistinlilere ait olduğunu ve Siyonistlerin bu mekana girme ve ayinlerini yerine getirme hakları olmadığını söyledi.
Hamas lideri Haniye, Filistinlilerin, Siyonistlerin zalimce ve terörist eylemleri karşısında asla teslim olmayacağını belirtti. Hamas tarafından basına dağıtılan açıklamada Filistin halkının kendini ve toprağını savunduğu, direnişinin sürdürmesinin doğal olduğunu belirten Hamas, siyasi birimi lideri Haniye, Kudüs'ün çatışmanın ekseninde yer aldığı ve Kudüs'ü işgalden kurtarmak için mücadelelerini sürdüreceklerini ne kadar uzun sürerse sürsün bu mücadeleyi kesinlikle kazanacaklarını ifade etti. Haniye bizimle iletişime geçen herkese Mescid-i Aksa'nın sadece bizim mescidimiz olduğunu ve Yahudilerin onda hakları olmadığını vurguladık dedi. Haniye Filistin halkının Mescid-i Aksa'ya ulaşma, onda namaz kılma ve itikaf yapma hakkı olduğunu ve Siyonistlerin baskı ve terörüne asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. Onlarca Siyonist yerleşimci bu sabah işgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudiler, yerleşimciler, Yahudi yerleşimciler için Mescid-i Aksa'yı boşaltmak amacıyla cemaate saldıran ve şiddet uygulayan işgal güçleri çok sayıda kişiyi yaraladı. Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hammadi, işgal güçlerinin Filistin halkının iradesini kırmaya başaramadığı, işgalcilerle mücadelenin devam ettiğini bildirdi. İşgalcilerin ancak direniş dilinden anladıklarına dikkat çeken Hammadi, işgalin bir gün mutlaka son bulacağını dile getirdi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin direnişi sebebiyle Mescid-i Aksa'ya kurban sokmayı başaramadıklarını fakat Mescid-i Aksa'daki savaşın henüz sona ermediğini söyledi.
Hamas'ın üst düzey üyelerinden Muhammed Merdavi, Siyonist rejimiyle ateşkes iddiasını tekzip ederek bunun tümüyle temelsiz olduğunu belirtti. Bazı Mısır kaynakları dün Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Hamas'ın üst düzey üyelerinden Merdavi yaptığı açıklamada bu tür yalan haberlerin yayınlanmasından amacın kutsallarını savunmak için fedakarlık yapıp şiddetli şekilde mücadele vermekte olan Filistin halkının maneviyatını kırmak için olduğunu kaydetti. Hamas üyesi, Hamas liderlerinin Filistinli grupların işbirliği ve arabulucularla diyalog yoluyla Siyonist rejimin sebebiyet verdiği krizi hafifletmeye çalıştıklarını söyledi. Merdavi ayrıca Filistin milletini her yerde işgalcilerle mücadele için Mescid-i Aksa'ya doğru akın etmeye çağırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Türk savaş uçakları bugün 3. gün olarak Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Bravdos bölgesinde PKK mevzilerini bombaladı. Saldırı sonucu en az 10 kişi ölürken birkaç kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani, Cuma günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde PKK mevzilerini bombaladı. Türk güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki illegal saldırıları Bağdat'ın tepkilerine yol açmıştır.
Esnaf ve Sicil gazetesine göre Türkiye'de ilk 3 ayda 29.360 esnaf iflas etti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İktidar zor durumdaki esnaf için sabır çağrıları yaparken Esnaf ve Sicil gazetesi verilerine göre geçen Mart'ta iflas edenlerin sayısı son 4 yılın Mart ayına göre rekor kırdı. Bu yılın ilk 3 ayında 29.360 esnafın iflas ettiğini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şubat 2022'de 8.987 olan iflas sayısı Mart'ta 10.226'ya çıktı. Ayrıca bu yıl Mart'ta yaşanan iflaslar son 4 yılın en yüksek Mart ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Örneğin geçen yılın Mart ayında iflas eden esnaf sayısı 9.310'du. Artan iflaslar iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığını da gözler önüne serdi. Yine ilk 3 aydakilerle beraber son 15 ayda iflas eden esnaf sayısı ise 131.110'a yükseldi dedi. Ayrıca esnafın elinden ekmek teknesini alan siyasi iktidardır diyen Ağbaba şu çağrıyı yaptı. Salgın süresince kapalı olan işleri azalan esnafımızın Mart 2020 Haziran 2021 arasında ödenmiş faturaları iade edilmeli. Salgın süresince esnafa verilen kredilerin faizleri silinmeli. Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise dün açıklama yaparak Ramazan sonrası düğün sezonunda 1 milyona yakın çiftin evlenmesini beklediklerini vurguladı. Palandöken ancak fiyat artışları bütçelerini kısıtlıyor. Bugün evlenmek isteyenlerin 150-200 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu nedenle devlet piyasayı baz alarak yeni paketler sunmalı, bankalarda cüzi faizli ihtiyaç kredisi sunmalı dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Amerika Merkezli Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM denilen terör örgütü komutanı YPG lideri ile Suriye'de görüştü. Türk basında yer alan habere göre YPG-PGD lideri Ferhat Abdüşahin, CENTCOM komutanı Mişar Erik Kurilla ile görüştü. Kobani Kod adlı örgüt lideri bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda Şahin ile Kurilla'nın görüştüğü fotoğraf yayınlanırken CENTCOM komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk denildi.
Pakistan ve Afganistan sınırlarından gelen haberler, Taliban güçleri ile Pakistan birlikleri arasında çatışmaların tırmandığını gösteriyor. Pakistan'ın son iki günde Afganistan'ın sınır noktalarına yaptığı top atışlarında onlarca Afgan sivilin ölmesi ve yaralanmasından sonra iki ülkenin sınırlarında Taliban ile Pakistan ordu güçleri arasında artan çatışmalara sahne olmakta. Afganistan'ın Pekdia vilayetindeki yerli kaynaklar, iki ülkenin sınır güvenlik güçlerinin birbirine doğru ateş açtı, çatışmaların Pakistan güçlerinin Taliban'a ateş açmasının ardından başladığını duyurdu. Haber kaynakları Pakistan'ın Afganistan'ın sınır bölgelerindeki dört köye düzenlediği hava saldırısında çocuk ve kadın dahil en az 30 sivilin öldüğünü bildiriyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit yaptığı açıklamada Pakistan'dan artık böyle hatayı tekrarlamamasını istedi. Taliban Dışişleri Bakanı da bu saldırıları kınadı.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Moşat, Yemen'e yönelik ablukanın tamamen kaldırılması ve ateşkesin sürmesini istedi. Suudi Koalisyon 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal etmiştir. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı El-Moşat, Sana'da Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed El-Atifi ile yaptığı görüşmede ateşkesi desteklediğine işaretle Sana Havalimanı El-Hudeyde Limanı'nın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasını Yemen milletinin acılarını hafifletmek için gerekli olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova ile NATO arasında Kuzey Kutup'ta çatışma yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya defalarca NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler NATO'ya üye olmak istemiştir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın seçim görüşmesi etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Milli İlişkiler Sorumlusu ve Lübnan'ın kuzeyindeki Milli Merkezi Başkanı, Hizbullah Hareketi lideri Seyit Hasan Nasrullah ile seçim sürecini ve son siyasi gelişmeleri görüştüler. Lübnan parlamento seçimlerine sadece bir ay kaldı. Lübnan parlamento seçimlerine 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Adayların kayıtları sona erdi ve adaylar Lübnan parlamentosunda bulunmak için kampanya başlattı. Lübnan parlamentosunda Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında eşit olarak bölünmüş 128 sandalye vardır. Müslümanlar arasında 27 sandalye Sünnilere ve 27 sandalye de Şiilere ayrılmıştır. Dürziler için 8 ve Lübnanlı Aleviler için 2 sandalye olmak üzere 10 sandalye daha Lübnan parlamentosunda bulunmaktadır. Lübnan parlamento seçimleri bu ülkedeki siyasi sistemin parlamenter olması nedeniyle çok önemlidir. Cumhurbaşkanı parlamento tarafından aday gösteriliyor ve Lübnanlı bir Hristiyan olması gerekiyor. Başbakan da parlamento tarafından aday gösteriliyor ve Lübnanlı Sünnilerden olmalı ve parlamento başkanı Lübnanlı Şiiler arasından seçilmelidir. Lübnan'daki hükümetin çoğunun bir koalisyon hükümeti olduğu göz önüne alındığında parlamentonun yapısı da önemlidir. Özellikle bu ülkenin yeni başbakanı tanıtmak için bu çok önemlidir. Bu ülkede hiçbir grup diğer grupları dikkate almadan hükümet kuramaz. Sonuçta tüm grupların katılımıyla hükümet kurulmalıdır. Bu seçim dönemiyle ilgili önemli noktalardan biri de bu seçimlerin zamanında ve kesintisiz ve fırsatı kaybetmeden yapılıyor olması gerektiğidir. Son seçim 2018 yılında yapılmıştır ve bir sonraki seçimin de 4 yıl sonra Mayıs 2022'de yapılması planlanmıştır.
Zaten 2018 seçimleri uzun bir gecikmeyle yapılırken bir önceki seçimler gruplar arasındaki siyasi ihtilaflar nedeniyle 5 yıl gecikmeli olarak düzenlenmişti. Bu yüzden seçimlerin zamanında düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Bir diğer nokta ise 2018 seçimlerinde Lübnan parlamentosundaki 128 sandalyenin 67'sini Direniş Koalisyonu'nun kazanmasıydı. Lübnan siyasi tarihinde ilk kez bir hareketin mutlak çoğunluğu elde etmeyi başarması görüldü. Bunun ardından iç ve dış sabotajlar da arttı ve ülkenin siyasi istikrara gitmesi engellendi. Öyle ki Saad Hariri 2019 Kasım'ında istifa etti ve o tarihten beri Lübnan siyasi istikrarsızlık dönemine girdi. Bu yüzden bir sonraki Lübnan hükümetinin daimi mi yoksa geçici olması önemlidir. Lübnan seçimleri ile ilgili bir diğer nokta, Lübnan'ın iş işlerine her zaman çok fazla dış müdahalenin olmasıdır. Çoğunlukla dış müdahale Direniş karşıtıdır ve Direniş aktörleri, Direniş grupları Lübnan iktidarını ele geçirmesini ve ciddi bir rol oynamasını engellemeye çalışır. Lübnan'da yaşanan sabotaj ve siyasi istikrarsızlığın asıl amacı bu konuya dayanmaktadır. Bu nedenle Seyit Hasan Nasrullah'ın seçim görüşmesi Lübnan'da Hizbullah'a yönelik engellemeleri ve dış müdahaleleri etkisiz hale getirmeyi çalıştıkları için önemlidir. Dış müdahale ile ilgili nokta, Suudi Arabistan'ın daha önce Lübnan'daki büyükelçisine geri çağırması, ancak yakın zamanda özellikle yaklaşan Lübnan parlamento seçimleri nedeniyle büyükelçisine geri göndermesi ve bunun Suudi Arabistan'ın Lübnan seçimlerine yatırım yaptığını ve sonuç almaya çalıştığını gösteriyor. Lübnan işlerine yabancı müdahale konusunda bölgedeki gelişmelerden haberdar olan ve Lübnan'daki itiraflara da göz önünde bulunduran Seyit Hasan Nasrullah son konuşmasında Hizbullah'ın Lübnan'da birlik istediğini ve parlamento üzerinde de tam kontrole sahip olmak istemediğini belirtti. Seyit Hasan Nasrullah'ın Lübnan parlamento ve seçimleri aracılığı ile Lübnan'da istikrar ve güvenlik peşinde olduğunu gösteren bir ulusal birlik hükümeti kurmak istemesi en çok dikkat çeken meseledir.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İslami Uyanış'ın Siyonist rejim cinayetlerine tepki gösterme vurgusu etrafında. Uluslararası İslami Uyanış Forumu yayımladığı bildiride, Siyonist rejim İsrail'in son cinayetleri ve saldırgan girişimlerini kınayarak Siyonist rejimin son cinayetlerine küresel tepkiler göstermesine vurgu yaparak Filistin milletinin Siyonistlere karşı direnişini övdü. Söz konusu bildiride şu ifadeler yer almaktadır. Kuşkusuz işgalciler ile mücadele savunmasız Filistin halkının meşru doğal hakkı olup Siyonistlerin Kudüs'ün kutsal mekanlarına yönelik tekrarlanan tacizlerine, cinayetlerine yanıttır. Korsan İsrail rejiminin sürekli olarak sürdürdüğü cinayetleri ve tacizleri Filistin halkını zor durumda bırakmış ve ağır mağduriyetlere yol açmıştır. Bu da Filistinlerin meşru savunma hakkını doğurmuştur. Uluslararası İslami Uyanış Forumu bu bildiride Siyonist rejimin son cinayetlerine tepki gösterilmesini vurgulandı ve bir kez daha milletler, dahiler, elitler, uluslararası ve İslami kurum ve toplulukların nefsi müdafaa ilkesi çerçevesinde Filistin halkının güvenliğinin temin edilmesine yardımcı olmaları istendi. İsrail işgalciliği ve terörizmi karşısında Filistin milletinin desteklenmesi, Siyonistlerin tacizleri, cinayetleri ve vahşice girişimlerin engellenmesi de vurgulandı. Bu bildiride ilahi vaatlere göre zaferin Filistin halkına ait olacağı ve İslami ümmetinde bu cinayetlerin faillerinin yargılanmasına tanıklık edecekleri vurgulandı. İslami Uyanış Forumu'nun işgal altındaki Filistin'deki son olaylar ile ilgili sergilediği tutum ve yaklaşım, Siyonist rejimi İsrail'in mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da eşini benzerine rastlanmamış cinayetler işlediği bir sırada anlam kazanmaktadır. Siyonist rejimi İsrail askeri güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yapması ve mübarek Ramazan ayının ikinci haftasında namaz kılanlara saldırması, 160'ı aşkın kişinin yaralanmasına ve 400 kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Bu olay uluslararası düzeyde ve batılı kurum ve kuruluşlar tarafından kınandı ve tepki topladı. Siyonist rejim işgal askerlere de Mescid-i Aksa avlusuna yaptığı saldırı ve göz yaşartıcı gazlar fırlatmalarının ardından caminin içinde bulunan birçok namaz kılanı kuşatıp namaz kılanları tutukladılar. Bu olayda terörist Siyonistler caminin dışında bulunan dükkanlara bile saldırdılar. Siyonist yerleşimciler ve askerlere namaz kılanlara saldırarak ve caminin ortamını karıştırarak ayakkabılar ile bu camiye girerek Filistin'e ibadet edenleri kışkırtmaya çalışıp Müslümanların bu kutsal mekanına hakarete bulundular. Siyonist rejim İsrail ordusu saldırının ardından camiden çekildi. Kudüs'te işgalci rejimin kapılarının yeniden açılmasının ardından binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya girdi. Siyonistler her yıl mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya saygısızlık yapmakta ve Ramazan ayında ibadet edenlere saldırarak Filistinlilere kışkırtmakta ısrar ediyorlar. Geçen yıl direniş gruplarının tepkisini ve Gazze Savaşı'nın da patlak vermesine yol açan bir eylem de zaten buydu. Bu yıl Filistin direniş grupları ibadet edenlere saldırmanın bir cinayet olduğu ve korkunç sonuçlara da olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet el-Raşk şöyle diyor, Gazze'deki direniş tüm gelişimleri yakından da izliyor ve eli tetikte çünkü biz tek bir milletiz, kutsallarımız ihlal edilirse milletimiz onu savunacak. Hamas'ın tüm ara buluculuğuyla mesajı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgisi olduğu yönündedir. Siyonist rejim dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de dahil olmak üzere insan hakları örgütleri ve kurumları Siyonist rejim tarafından Mescid-i Aksa'da dini törenler gerçekleştirme hakları da dahil olmak üzere Filistinlilerin çok sayıda haklarını ihlal edilmesini de kınadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'in lanet yok ya. Antibel nabediye.
Bir an şey, terörizmle bir hoşum uçun yapıyor.
Herzliche grüßen nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana topraklarını Nahçıvan'a bağlayacak yeni bir koridorun İran topraklarında yapılacağını duyurdu. Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden koridor kurma konusunda Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğine değinerek bu koridor İran üzerinden yapılacak ve İran üzerinden Nahçıvan'a ve oradan dünyaya yol yapımı projesi hazır dedi. Bu gelişme geçtiğimiz hafta Kafkasya bölgesiyle ilgili özellikle İran ilgilendiren önemli gelişmeler arasında gelmektedir değerli dinleyiciler. Şimdi bu ne kadar eylemde ve pratikte gerçekleşebilir? Buna benzer sorulara yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hişmeti bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz. Saygılaştınız efendim.
Selamun Aleyküm. Ben de sizi aziz Müslüman bacı kardeşlerimiz Müslüman Türkiye halkının selamlayıram. Hizmetindeyiz. Allah taatınızı kabul eylesin.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi daha öncelerde Zengzur koridoru ile ilgili bir takım senaryoların gündemde olduğu konusu etrafında sizin görüşünüzü almıştık. Şimdi bunlar hala gündemde sıcaklığını korurken İlham Aliyev'in geçtiğimiz hafta böyle bir ifadeyi dile getirmesi ve İran'ın Nahçıvan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir koridor rolü ve konumu ifa edeceği haberini duyurması. Şimdi acaba ne kadar gerçekçi, acaba sadece bir iddia mı, yoksa gerçekten İran bu konumda bulunup da bir koridor konumunda Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlayabilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. İran'ın Azerbaycan'a yolları daim açık olubdu. Yani bu 30 il ərzində Azerbaycan Respublikası müstəqilliyə çatandan ilk günlərindən indiyə qədər İran yoluyla Naxçıvan'a bağlanıb və oradan da Türkiyə yani yolları olubdu Azerbaycan Respublikasının. Bu yeni bir məsələ deyil. 30 illik bir gerçəklikdir. İran vasitəsilə heç bir para ödəmədən Azerbaycan xalqı Müslüman bacı qardaşlarımız Naxçıvan'a həmişə gediblər, gəliblər İran yollarıyla, heç bir rusum da ödəməyiblər. Yəni, çox rahatçasına bu olubdur. Hətta Azərbaycan ekspertlərindən yəni, bu yolun haqqında danışarken, mən onu da vurgulayırdılar ki, İran yolu çox asan, çox təhlükəsiz olub. Hətta bir, Allaha şükür, bu 30 il ərzində bir yol qəzası da baş verməyibdir bu gediş-gəlişlərdə. Ona görə də bu təzə bir məsələ deyir. Ancaq niyə İlham Əliyev yəni bunun üstündə vurğu vurur? Çünki İlham Əliyev indi Ermənistan vasitəsilə Naxçıvanı və oradan Türkiyəyə yol açmaq niyyətində idi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra. Ancaq bu baş tutmayıbdır və bu cür də ki görsənir, heç baş da tutmayacaqdır. Çünki həm siyasi məsələləri, ixtilaflar vardır. Ermənistan arasında bundan əlavə o regionun da yəni yol çəkilişinə bir qədər yararsız olduğundan vaxtı ki İran tərəfindən çox rahat, çox sərfəli bir yol vardı. Buna alternativ çəkmək o qədər də yəni ağlabatan bir iş deyildi. Ancaq İlham Əliyev oradan koridor adında bir yol istəyirdi və bu koridora da yəni təkid eləməsi bir qədər də erməniləri çəkindiribdir. Yəni İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasında təbliğat maşınları o qədər koridor dedilər və erməniləri hürkütdülər ki, ərazi iddiası irəli sürürlər bu koridor adı altında. Ona görə də bu baş tutmur və İran yoluna daha çox yəni etibar eləməyə məcburdurlar. Xüsusilə ki, iqtisadi cəhətdən bu yol Azərbaycan Respublikasına çox sərfəli bir yoldur.
Tahran Radiosu.
Evet, şimdi efendim sizin de demin ifade etmiş olduğunuz gibi 2. Qarabağ Savaşı'ndan sonraki yaşanan süreçte. Şimdi Azeri yetkililerin ifadelerine baktığımızda onlara göre Ermenistan üzerinde olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınıyor. İşte bu koridordan tutun ta Dağlık Karabağ bölgesinde kaç defa ateşkesin ihlal edildiğine kadar bazı iddialar var Ermenilerle ilgili. Şimdi bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Azeri makamların dilinden gelen bu haberleri siz ne kadar doğruluyorsunuz?
Bu bir kadar düzdür. Yani hemen beyanatlar ki imzalanıbdı 9 Noyabr 2020 ilde, ondan sonraki 11 Yanvar 2021 ilde, yine de 2021 ilin 26 Noyabrında Moskova'da, Soçi'de imzalanmış bu senedler esasında bu ülkelerin birbirlerine yolları açılmalıydı. Və sərhədlər müəyyənləşməlidir, sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Yəni, bunlara imza atıblar həm Ermənistan, həm Azərbaycan başçıları. Ancaq bunların arasında bu məsələlər həll olunmur. Niyə? Çünki bəzi ambisiyalar buna mane olur. Həm Azərbaycan tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən. Ermənistanda, ermənilərdə bir türklərdən qorxu vardı. O keçmişə, yəni tarixə istinad eliyle ve düşmançılığa ve böyle bir istinadları vardı ki iki halk arasında düşmançılık vardı ve buna göre de hele de hazır değiller birbirine sülh müqaviləsi bağlanmasına. Bunlar hamısı gətirib çatdırır bura ki, o bağlanmış sənədlərin bəzi bəndləri ki, Azərbaycanda ona istinad edir və yolların açılmasını tələb edir, icra olunmamış qalıbdır. Bunlar da yəni bu düz məsələ, yəni doğru bir məsələdir. Ancaq bunda həm ermənilərin bir qorxu hissi ki, onlarda yersiz qorxu hissi vardı. Bundan əlavə Azərbaycanda da bəzi ifratçı ambisiyalar vardı. Yani ərazi iddiaları irəli sürürlər. Yani onu gerçəkləşdirə bilməsələ də şuarda bunu çox səsləndirirlər. Həmən İlham Əliyev özü koridor koridor deyə erməniləri doğrudan da qorxuya salıbdır ki, olmasın Azərbaycan ərazi iddiası eləyir bu koridor adı altında və bunlar səbəb olubdur ki, bu müqavilələr bəzi bəndləri icra olunmamış qalsın. Ondan əlavə xarici qüvvələrin də burada rolu vardı. Yəni Azərbaycanda İsrailin, sinislərin Azərbaycanı bu ifratçı şuarlara təhrik edici yəni addımları vardı. Təhrik edirlər Azərbaycanı ki, daha çox düşmənçilik eləsin ermənilərlə. Digər tərəfdən ingilislərin çox mənfi rolu vardı Azərbaycanda Azərbaycan neftini sahiblənmək üçün müxtəlif metodlara qol qoyurlar. Rusiyanın özünün bəzi maraqları vardı. Yenə də bu ki, xırda ölkənin arasında problemin qalmasına gətirib çıxarır. Bəzən Türkiyənin özünün mənfi hərəkətləri olur ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında yəni sülhə mane olur. Amerikanın, Fransanın, yəni bütün bu amillər səbəb olubdur ki, bu iki ölkə sülhə nail olmaz.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet.
Çok sağ olun minnettarım.
Çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda İran topraklarından Nahçıvan'a yeni koridorun açılacağı haberi ve konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Amerika hükümetinin uluslararası kurumların bu ülkede bulunmasını kötüye kullanarak başta İran Ekonomi Bakanı olmak üzere İranlı heyetin vizesini geciktirerek İran heyetinin Dünya Bankası oturumuna katılmaktan vazgeçmesine sebep olması Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine karşı tepkilerin artması gibi haberlere yer verirken Keyhan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırılarına karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin bir üyesi Siyonist düşmanın işgal altındaki Kudüs'ü işgal etmeyi bırakmazsa şiddetli bir savaşı beklemesi gerektiğini vurguladı. İşgalci Siyonist askerler Cuma günü namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya giden oruçlu Müslümanlara saldırarak 224 Filistinliyi yaraladı. İran'ın bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin medya ofisi başkanı Davud Şahab, Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine atıfta bulunarak şöyle dedi. Ülkelerin Siyonist işgalci rejimle ilişkileri normalleştirme girişimleri arttıkça bu rejim zulüm ve terör için daha da teşvik edilerek Kudüs'e hasmane politikalarını dayatma ve denklemleri kendi lehine çevirme adımlarını hızlandırıyor. Filistinli yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü. Normalleşme Filistin'e, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya ihanettir ve bu rejimle ilişkilerini normalleştiren ülkeler Siyonist düşmanın cinayetlerini ve saldırganlıklarının ortağıdır. Mescid-i Aksa'da yaşanan olay, mütecavizlerin Mescid-i Aksa'ya hakim olma siyasetinin bir parçasıydı. Ancak Filistinli müminler kararlılıkları ve kahramanlıkları ile bu komployu boşa çıkardılar. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin medya ofisi başkanı, uluslararası özgürlükçü halkları ayaklanmaya ve kendi yöneticilerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesine karşı çıkmaya çağırırken şunları kaydetti. Elbette Filistin'in yanında duran ülkeler ve hükümetler var. Bu ülkelerin başında Filistin direnişine ve davasına bugüne kadar hiçbir desteği esirgemeyen İran İslam Cumhuriyeti geliyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarının devam etmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Siyonist rejimin cinayetlerine karşı Irak Hizbullah taburlarının tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ta yer alan Hizbullah taburları Mescid-i Aksa'yı savunmak için desteklerini ilan ederek Siyonistlerin bölgedeki ellerini keseceklerini belirtti. Hizbullah taburları Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki gelişmelerin ardından bir açıklama yaparak şöyle dedi. Mescid-i Aksa'ya yapılan açık saldırı ve düşmanın canice eylemleri ancak özgür Filistinliler tarafından durdurulabilir. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Irak'ta ve bölgede Siyonistlerin ellerini kesmek için Mescid-i Aksa'yı savunuyoruz.
Hemşeri gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik işlediği cinayetine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki namaz kılanlara düzenlediği baskına tepki gösterdi. El Mesire televizyon kanalına göre Yemen Ensarullah Hareketi yayınladığı bildiride, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki namaz kılanlara düzenlediği vahşice saldırılara tepki gösterdi. Ensarullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. Siyonist İsrail'in Filistinli namaz kılanlara saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya saygısızlığını kınıyoruz. İsrail'in zorbalıklarına karşı kahramanca tepkileri için Filistin halkını övüyoruz. İşgal altındaki Filistin'de gelişmeler, Arap ve İslam ümmetinin Filistin halkının istikrarını desteklemeleri için ciddi adımlar atmalarını gerektirir. Filistin'deki son gelişmeler, düşmanın küstahlığına karşı Filistin halkının yanında olmayı ve hain rejimlere karşı durmayı zorunlu kılıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlerde fedakarlık ve şahadet kültürüne vurgu yapılmıştır. Gerçekte fedakarlık ilahi dinlerde çok özel mana taşır ve tefsir edilir. Şahadet ise fedakarlığın doruk noktasıdır. Ve gayb alemi ve ahirete inanan insanlar bu ameli büyük bir sevinçle karşılar. Kur'an-ı Kerim birçok ayette canı ve malı ile cihad eden insanları takdir etmiştir. Bu tür insanlar aslında Allah-u Teala ile anlaşmıştır. Dolayısıyla hepsi ebedi cennet ve ilahi takdirle mükafatlandırılır. Bu yüzden Yüce Allah Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurur. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. İlahi ayetler İslam peygamberinin güzel müjdeleriyle beraber Müslümanların kalbine işledi ve onlara hidayet ve kurtuluş yolunu açtı. Bu ayet Allah yolunda cihad edenleri müjdeliyor. Asıl saadette Allah yolunda cihad, insani kemalin en yüksek mertebesine ermek üzere değer kazandı ve şehadet, İzzet ve onurla beraber olan bilinçli ölüm olarak mümin insanlarca büyük ilgi gördü. Bu yüzden şehadeti beşeri yaşamın aydınlatıcı bir nur olarak karanlığa boğulan toplumları aydınlatarak hayat kazandırdığı ve kuru ve ruhsuz kalplere tazelik verdiği en yüce gelişmesi nitelemek mümkün. Şehit beşerin yoluna ışık tutar. Şehidin değeri büyük bir anlayış ve sınırları aşan bir hareketle hak ve adaletin sağlanması için zulüm ve adaletsizlikle mücadele ettiğinden kaynaklanır. Bu yüzden şehitleri insan hakları kahramanları adlandırmak gerekir. Şehitlerin tümü yüce düşüncelere ve ülkülere sahip olan ve amelleri halis olarak Allah için olan insanlardır. Allah yolunda cihad eden mücahidler Allah katında yüce konumları vardır ve Müslümanların bu insanlara saygı göstermesi gereklidir. Bu saygı cihad amelinin değeri yüzündendir. Cihad İslam'ın zirvesi olarak adlandırılmış ve mücahidler de evliya ile aynı seviyede bilinmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam cihad konusunda şöyle buyurur. cihat cennet kapılarından bir kapıdır. Ve Allah-u Teala bu kapıyı has evliyaları için açmıştır.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala bu ayette canı ve malı ile onun yolunda cihad edenleri kesin cennet vaat etmiş. Ve bu vaadi Tevrat ve İncil'de de buyurduğunu beyan etmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vaat ettiği üzere bu vaadi temsil kalıbında beyan etmiş ve bir nevi alışverişe benzetmiştir. Yani kendisini alıcı ve müminleri satıcı ve can ve mallarını da alışveriş konusu olan meta telakki etmiş ve cenneti de bu malın bedeli olarak belirlemiş. Ve Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'i de bu alışverişin belgesi ilan etmiştir. Allah-u Teala ayetin sonunda bu güzel temsilin ardından müminleri bu alışveriş yüzünden kutlamış ve büyük bir kazançla müjdelemiştir. İslam kültüründe seçkin noktalardan biri cihat ve mücahit olma kültürüdür. Cihat sadece savaş meydanında bulunmak değildir. Nitekim düşmanla mücadelede her türlü çaba ve emek cihat telakki edilebilir. Gerçekte Allah-u Teala onun yolunda cihat edenlerin canını, emeğini, çabasını satın alandır. Yani hak ve adaletin sağlanması, insanların küfür, zulüm ve fesattan kurtarılması yolunda sarf edilen her türlü çabada cihattır. Burada Allah-u Teala bu büyük alışverişin üzerine vurgu yapmak için şöyle buyurur. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? Yani gerçi bu alışverişin bedeli hemen ödenmez. Ancak Allah gücü itibariyle herkesten daha çok sözüne bağlıdır. Allah-u Teala ne unutur ne de ödemekten acizdir. Ne de pişman olacağı bir şeyi hikmetine aykırı yapar ve asla yalan söylemez. Yine ilginçtir ki bu alışverişin ardından Allah-u Teala ticaret yapanların arasında yaygın olan adet gibi karşı tarafı tebrik eder ve yapılan alışveriş onun için bol menfaatli bir alışveriş olduğunu belirterek şöyle buyurur. Yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi müjde veren bu ayet hakkında şöyle diyor. Şehadet çok acayip bir kavramdır. Şehadet Allah-u Teala ile alışveriş yapmaktır. Karşılıklı ve kaygısız bir alışveriş. Mal da bellidir, fiyatı da öyle. Mal candan ibarettir. Can demek her insanın şu maddi dünyada en temel sermayesi demektir. Siz bu malı sunuyorsunuz. Peki karşılığında ne alıyorsunuz? Karşılığında ebedi saadeti ve ebedi hayatı en üstün ilahi nimetlerle beraber alıyorsunuz. Allah yolunda cihad etmekte var olan ve sizin canınızı ve malınızı Allah yolunda vermenizin karşılığı olarak bulunan şey cennettir. İlahi rızadır. Bu Allah-u Teala'nın hak vaadidir. Sizin dininize de özel değildir. Bu vaat önceki semavi kitaplarda da vardır. Şehadet budur. Zahirine bakarsanız acı bir zahiri vardır. Ya batını? Batını bozulan bir malı fevkalade yüksek bir fiyata satmaktır. Ben daha önce de söylemiştim, şehadet tacirce bir ölümdür, yani içinde uyanıklık vardır. Şehit olanlara Allahu Teala en yüksek düzeyde merhamette bulunur. Tarihin de şahit olduğu üzere insanoğlu her zaman isteyerek veya istemeyerek yıkıcı savaşlarla karşı karşıya gelmiştir. Ne zaman asi bir iktidarın başına geçtiyse başka milletlere saldırmış ve bencilliklerini feda etmiş ve zulüm ve adaletsizliğiyle dünyayı karartmıştır. Şimdi bazıları neden rahmet dini olarak bilinen İslam dini cihat meselesini teşri ettiğini ve Müslümanlara zalimlerle savaşma izni verdiğini sorabilir. Gerçekte İslam dini Müslümanlardan her daim kendilerini savunmaya ve savaşmaya hazırlıklı olmalarını, böylece düşmanlar onlara saldırmayı düşünmemelerini sağlamalarını tavsiye etmiştir. Ancak düşman saldırıya geçecek olursa Müslümanların askeri açıdan yüksek düzeyde hazırlığı ve direnişi düşmanı savaşı sürdürmekten vazgeçirecek barış yapmaya zorlayabilir. Bu durumda Müslümanlar da barış yaparak savaşa son verebilir. Gerçekte İslam dininin savaş ve barış meselesine bakışı, milletlerin bağımsızlığını korumak ve saldırganların cinayetlerini önlemeye yöneliktir. Ancak herhangi bir savaş durumunda İslam dini ateşkes için uygun fırsatların değerlendirilmesini tavsiye eder. Bu yüzden İslam dini Müslümanlara boş yere ve sebepsiz başka ülkelere savaş açmalarına müsaade etmez. Nitekim İslam tarihinde Müslümanlar hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmamıştır. Ancak hiçbir akıllı insan düşmanlarına onların can, mal ve namusuna musallat olmalarına müsaade etmeyeceği de kesindir. Şehadet ölümün bir çeşidi sayılmadığından aslında makul hayatın bir sıfatı sayılır. Makul hayatta insan kendisini her türlü kötülükten arınan bir yaşam içinde bulur. Ve varlık alemi adında büyük bir kompleks çerçevesinde sonu ilahi cazibe olan kemale doğru ilerler. Bu durumda mümin kullar için yaşamlarının en güzel anları olan bazı anlar söz konusudur. Ki o da Allahu Teala'ya kulluk ve itaat etme, kıyam ve cihad etme anlarıdır. Ve Allahu Teala bu insanları büyük mükafatlarla müjdelemiştir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayı tabir edilen mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Ermenistan'da Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarının protesto edilmesi
ve Brüksel'de Ermeni ve Azeri makamların görüşmesi ve gerginliklerin sınırlarda devam etmesi
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Ermenistanlılar, Amerika'nın Erivan'daki Büyükelçiliği binası karşısında toplanarak Amerikan biyoloji laboratuvarlarının bu ülkedeki faaliyetlerine protesto ettiler. Ermenistan'da özel olarak Erivan'da 3 ve diğer bölgelerde Pentagon tarafından finanse edilen ve biyolojik silah üretmesi muhtemel 12 biyolojik laboratuvar bulunmaktadır.
Çalışmalar ve araştırmalar son yıllarda Amerika'nın dünyanın hassas bölgelerindeki varlığının en önemli hedeflerinden birinin biyolojik laboratuvarlar kurmak ve farklı ırk ve etnik kökenlerin genetiğine erişim sağlamak istemesidir. Aslında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın stratejik bölgelerinde farklı ırk ve etnisitelerin kan özelliklerini araştırarak gelecek nesiller üzerindeki tahakkümü ve egemenliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde Amerikan biyolojik laboratuvarlarının kurulması hakkında daha az bilgi bulunmaktadır. Ancak son yıllarda şüpheli ve anormal ölümlerin artması bu laboratuvarların işleyişini takip eden sorunlara işaret etmektedir. Aslında bu laboratuvarlar çeşitli virüsleri ve patojenleri üretir ve dener.
Son yıllarda Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın çeşitli şehirlerinde bilinmeyen bir virüsle enfeksiyon nedeniyle yüzlerce ölüm vakasında Amerika'nın laboratuvar fareleri olarak insanlar üzerinde doğrudan araştırmalar yaptığına işaret ediyor. Bu koşullar altında Amerikan komplosuna aldanan ülkelerin hükümetleri Amerikan biyolojik araştırma laboratuvarlarının varlığını ve virüs üretimini inkar etmektedir.
Ermenistan ise Güney Kafkasya bölgesinde Amerikan biyolojik laboratuvarlarının varlığını resmen onaylayan ve çalışmasına izin veren ülkelerden biri. Bununla birlikte Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Ermenistan'daki faaliyetleri hakkında şüpheler artıyor. Bu nedenle bölge medyasının ifşaatlarının ardından Erivan'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan bir dizi genç Ermeni, Ermenistan'daki Amerikan biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerinin devam etmesine karşı olduklarını ifade ettiler.
Allianz Partisi Gençlik Yapılanması üyesi gençler Erivan'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanarak şunları vurguladı. Biyolojik laboratuvarların Ermenistan'da yeri yok. Ermeni protestocular biyolojik silahlara, virüslere hayır, Ermenistan deney alanı değil gibi sloganlar atarak ülkelerindeki laboratuvarların kapatılmasını istediler. Allianz Partisi Gençlik Derneği Koordinatörü Deniz Boğosyan mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Rusya-Ukrayna krizi olmasaydı Ukrayna'daki 5 biyolojik laboratuvarın biyolojik silah üretmesi asla ortaya çıkmazdı. Bu Ermeni koordinatörü ve uzmanı ayrıca şunları kaydetti. Ermenistan'daki biyolojik laboratuvarların nasıl çalıştığını belirlemek için uluslararası izleme yapılması talebimiz var.
Bu konuda dikkate değer bir nokta da Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Pentagon tarafından finanse edilmesidir. İşte bu durum ve Pentagon'un finansman hususundaki rolü Amerikan biyolojik silahlarının bu laboratuvarlarda üretilme olasılığı hakkında şüpheleri artırmaktadır.
Son 5 yıldır Rus hükümeti Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki faaliyetlerini ifşa ederek Amerikan laboratuvarlarının faaliyetlerini sürdürmesini engellemeye çalışıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü koronavirüsün ortaya çıktığı sırada Amerika'nın Ermenistan'daki biyolojik laboratuvarlarının şüpheli faaliyetlerini protesto eden bir açıklama yaptı. Aslında Moskova yetkilileri uzun süredir Erivan hükümetine Ermenistan'daki 3 Amerikan biyolojik laboratuvarına erişim izni vermesi için baskı yapıyor. Ancak bu bağlamda Paşinyan hükümetini bu tehlikeli merkezi ziyaret etmeye ikna edemedi.
Amerika'nın Rusya sınırındaki biyolojik laboratuvarlardaki gayrimeşru çabalarının genel bir özetinde bu laboratuvarların varlığının sadece şimdiki ve gelecek nesiller için değil, gelecekte insan toplumlarına onarılamaz zararlar verebileceği söylenmelidir. Son örneğinde ise uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde birçok sorunla neden olan tehlikeli koronavirüsünün Amerikan biyolojik laboratuvarlarında üretilmesine değinmek mümkün.
Tahran Radyosu.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhurbaşkanlığının 5 saatlik zirvesi Brüksel'de yapıldı. Bakü'nün son anlaşmayı memnuniyetle karşılamasına rağmen bu anlaşma Erivan'da hoş karşılanmadı.
5 saatlik görüşme sonunda taraflar prensipte iki alanda anlaştılar. Birinci anlaşmaya göre Nisan sonuna kadar iki ülke temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarının çizilmesi ve belirlenmesi için ikili bir komisyon oluşturacaklar. İki taraf bu anlaşmanın uygulanmasının iki ülkenin sınırları boyunca ve yakınında istikrarlı ve güvenli bir durum sağlayacağını vurguladı.
İkinci anlaşmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları barış görüşmeleri için zemin hazırlamakla yükümlü kılındı. Bu konuda Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov şunları söyledi. Moskova bu kararı olumlu bir adım olarak görüyor ve nihai barış anlaşmasına ilişkin konuların Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan toplanması ve görüşmelerin sonucunda değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Brüksel zirvesinde varılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladı ancak bu anlaşmalar Ermenistan'da pek iyi karşılanmadı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son açıklamalarında her zaman tekrarlanan işi politikleştirme bağlamında şunları söyledi. Erivan, Bakü'nün ilişkileri normalleştirme önerilerini kabul etti.
Brüksel Anlaşması'nın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan ve Rusya'nın Bakü'nün Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik 5 maddelik planı üzerinde anlaştıkları konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Görünen o ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu yorumlama yönteminin hedeflerinden biri, gelecekte ikili anlaşmaların uygulaması halinde 5 maddelik taslağa atıfta bulunabilecek ve dayanabilecek olmasıdır. Brüksel Zirvesi'nin nihai bildirisine göre Bakü ve Erivan karşılıklı olarak ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırları ve siyasi bağımsızlığı tanımalı.
Ermeni yetkililerin planı protesto etmedikleri aynı zamanda bu yeni anlaşmanın maddelerini memnuniyetle karşılamaları da dikkat çekicidir. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel toplantısının sonuçlarını değerlendirirken bu konuda tavır almak için henüz erken olduğunu belirtti. Her türlü Erivan hükümeti Bakü ile barış gündemine gerçeğe dönüştürmeye kararlı.
Ermenistan Başbakanı'nın bu sözleri dolaylı olarak Erivan hükümetinin sözde Dağlı Karabağ Ermeni politikacıların muhalefetine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşı ve anlaşmazlıkları sona erdirmeye kararlı olduğu anlamına geliyor. Beklendiği gibi Ermenistan muhalefeti Brüksel zirvesinin sonucunu keskin bir şekilde eleştiriyor. Bu bağlamda şunu söylemek mümkün. Muhalefetin Brüksel zirvesindeki son iki anlaşmaya yaklaşımı Erivan yetkililerinin tutumlarından daha nettir. Aslında Paşinyan hükümetinin muhalifleri son Brüksel zirvesinin sonuçlarını Erivan için bir başka yenilgi ve Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı toprak iddialarının temel ilkelerinden geri çekilmesi olarak görüyorlar.
Bu konuda Ermeni fraksiyonunun temsilcisi Aram Vardvanyan şunları söyledi. Brüksel zirvesinin nihai açıklamasında birkaç önemli eksiklik var. Ermeni yetkililer Dağlı Karabağ'daki insani felaketle ilgili sözlü ve propaganda amaçlı yorumlar yapıyorlar. Ancak bu durumda açıklamada tek bir kelimeden söz edilmiyor. Neden Ermeni temsilcileri bundan söz etmiyorlar? Halk mı? Halbuki İlham Aliyev hükümetinin politikasının etnik temizliğe dayandığını biliyorlar.
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a bağlı Ermeni Koalisyonu temsilcisinin bu keskin sözleri Ermeni Ulusal Meclisi'ndeki muhalefetin nihai barış anlaşmalarının imzalanma sürecinden derin endişe duyduğunu gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşın ön saflarında yer alan Dağlı Karabağ Ermenileri ise artık Dağlı Karabağ Ermenilerinin Koçaryan hükümetinin küçük düşürücü yenilgisini kabul etmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Aslında Paşinyan hükümetinin muhalifleri Ermenilerin Karabağ'da etnik temizlik politikası izleyen bir hükümetle sınırları çizdiğini ve sınırlar konusunda anlaştığını söylüyorlar. Genel bir sonuç olarak Bakü ve Erivan liderlerinin Brüksel'in aracılık ettiği mutabakatına rağmen Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarındaki sorunların halen devam ettiği görülüyor. Bu eylemle Bakü ve Erivan'ın ilk Brüksel anlaşması olan resmi sınır anlaşmasını bu ayın sonuna kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri pek olası görünmüyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'un takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irif.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'yi seçkin ve büyük bir fakih olarak tanıtıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Elbette İmam büyük bir fakihti. Hem büyük ve seçkin bir fakihti. Hem bir filozoftu, hem teorik irfanda görüş sahibiydi. Bu meselelerde teknik ve bilimsel bölümlerde bir önder sayılırdı. Lakin imamın seçkin şahsiyeti bunların hiçbirine bağlı değildir. İmamın asıl kişiliği ve Allah için hakkıyla savaşın idi. Büyük imam o seçkin bilimsel alanlara sahip olarak Allah yolunda cihat meydanına girdi ve bu cihadı ömrünün sonuna kadar sürdürdü ve muazzam bir hareket oluşturdu. Sadece kendi ülkesinde değil, bizim tüm bölgede ve tüm İslam dünyasında ve bir ifadeyle tüm dünyada. Bu hareketin sonucu eşsiz bir sonuçtur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,